Ayrım 9.
Bir hafta sonra defterimi geri alıyordum ve nefes bile almadan o sayfayı açıyordum. Hiçbir şey, hiçbir şey, her şey yolunda. Şimdi niçin özellikle size o kadar dikkatimi verdiğimi biliyorum. Siz bana çok gençken ölen kız kardeşimi hatırlatıyorsunuz. O buz pateni kayarken boğuldu. Size bu yüzden daha çok özen göstermemeliydim. Bu ötekilere karşı haksızlık olur. Monsenyör beni uyardı. Kızlar bunu fark etmeye başlıyorlardı. Ben bunun farkında değildim. Ben ağlıyor ve yaralarımı sarıyordum. Demek ki benden hoşlanmasının asıl sebebi buydu. Ben onun için hiçbir şeydim ve bundan sonra da herkes gibi olacaktım. Takip eden haftalarda onun daha çok diğerleriyle şakalaşmalarına ve bana hiç söz düşmemesine neredeyse dayanamıyordum. Bir yoga dersinden sonra yaşamış olduğum tuhaf bir olayı tarif ediyordum. Yatmaya gitmiştim ve onun bahsettiği bir meditasyonu deniyordum. Bir tür trans halindeydim ve bir alev görmüştüm. Kırmızı bir çiçeğin taç yaprakları gibi ve orada Tanrı'yı görmüştüm. Uzun bir süredir gözümün önünde tutuyordum ve bu daha önce hiçbir resimde veya düşüncede yaşamadığım kadar net duruyordu. Evrenle bir olmak öyle huzurlu bir haldi ki ve ben sanki öğretmendim ve eriyip bir kişide birleştiğim hissine kapılmıştım. İvo bu kompozisyonumun altına, bu oldukça ilginç, zira aynı gece, aynı zamanda aynı deneyi ben de yaptım ve aynı olayı yaşadım. Bu konuyu sizinle konuşmak isterdim. Saat 5'te Olden'de buluşabilir miyiz? Olden'deyim. Olden evleri boyalı ön cepheleri ve pencereleriyle ünlüydü. İyi yemeği ve bayan sahibiyle oldukça tanınmıştı. Sahibi piyanoda oturup misafirlerine çalıp söylüyordu. Bizim için giriş yasaktı. Biz sadece öğretmenlerin, anne babaların veya diğer yetkili büyüklerin eşliğinde içeri girebiliyorduk. Bazı öğretmenler büyük kızlarla oraya sınavlarını konuşmak için gidiyorlardı. Bu yazıdan dolayı olağanüstü mutluydum ve büyük bir özenle randevuya hazırlandım. Onu gördüm. Neden bilmiyordum fakat nefesim kesiliyordu. Mekan çok hoştu ve biraz karartılmıştı. Alçak tahta kalaslardan oluşan bir tavanı vardı. Arka plandan müzik yükseliyordu. Biz çay, kahve ve pastırma ısmarlıyorduk. Bu özel menüyü çok seviyorduk. Et çatı katında havada ve güneşte asılarak kurutuluyordu ve sonra grason eti zar gibi ince kesiliyordu. Siz ve çayınız diye takılıyordu bana. Sizi memnun etmek için pek fazla bir şeye gerek yok, değil mi? Evet diye yanıtlıyordum sevinçle. Bir de siz diye düşünüyordum. İşte diye başlıyordu. Birdenbire korkunç ciddi görünüyordu. Sizi özledim. Saçınızdan hoşlanıyorum ve sizi özledim. İlk karşılaşmamızdaki yanlış anlamayı hatırlaması beni duygulandırmıştı. Siz o kadar güzelsiniz, o kadar temiz küçük kız. Hayrete düşüyor ve şaşıyordum. Doğru mu duymuştum yoksa bu da yeni bir yanlış anlama mıydı? O bunu mırıldanmıştı ancak şimdi sesini yükseltiyordu. Evet, sarıya gelelim. Ne kadar sık ve ne kadar süredir meditasyon yapıyordunuz ve nilüfer çiçeğini ne kadar sık gördünüz? Onu gördüğümü bilmiyordum diye cevaplıyordum. Benim gördüğüm şey öyle sessiz ve güzel bir şeydi ki tasvir etmek istiyordum. Buna benzer bir şey daha önce ne de daha sonra oldu. Sizin gerçekten ruhani yeteneklerinizin olması lazım. Siz çok özel bir insansınız. Sizi şımarık kızlardan ayıran bu havadan, düşünce tarzınızdan hoşlanıyorum. Onlar sadece para, elbise, taksi, gençler ve kozmetikle ilgileniyorlar. Nefret ettiğim bir şey varsa o da kırmızı tırnaklar ve kırmızı pantolonlardır. Niçin olduğunu bilmiyorum ama onlardan nefret ediyorum. Amerikalılardan biri bana yenilerde zengin adamlarla evleneceğini söylüyordu. Anlayabiliyor musunuz? Adamlar birkaç tanesiyle birden ve sonra ruhsal gaddarlıktan dolayı dertsiz ve fevkalade bir yaşam sürebilmek için onlardan boşanacağını söyledi. Biliyorum, sizin garip görüşleriniz var. Siz o kadar rahatlatıcı doğalsınız ki ve her şeyden önce düşünüyorsunuz. Siz cebir ve geometriye devam etmek isteyen tek kişiydiniz. Sadece size yakın olabilmek için anlamadığım bir şey olunca boş vermediğim tek dersti diye düşünüyordum. Bu mükemmel bir sebep ve siz çok dikkate değer bir kızsınız. Sizinle konuşmaktan zevk alıyorum, hatta tüm diğer öğretmenlerle konuşmaktan da çok. Patsy O'Neill hariç o harika bir insan ve biliyor musunuz? Siz ve Magda, Sally de onun en çok sevdiği öğrencilerisiniz. Yanlış anlamayın sakın. Sadece bunları size benim yardımımla aştığınız aşağılık kompleksinizden dolayı söylüyorum. Biliyorum siz bu yüzden kibirlenmeyeceksiniz. Onunla burada oturmaktan çok mutluydum. Hiç bitmesini istemediğim bir duyguydu bu. Şimdi size bir itirafta bulunmam lazım fakat belki beni asla affetmeyeceksiniz. Siz bana bir itirafta mı bulunacaksınız? Evet, benim için çok zor fakat size söylemek zorundayım. Biliyorsunuz ki size fazla özen göstermemeye çalıştım çünkü sizden hoşlanıyordum. Ve ben düşünüyordum siz alaya alınabilir ya da zorluklarla karşılaşabilirdiniz. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum. Üzgünüm, sizi çok kırdığını biliyorum ve özellikle de birkaç gün sonra doğum gününüz olduğu için bunu size açıklamak istedim. Bunu nasıl öğrendiniz ki? Bunu söylemem. Şaşırın sadece. Çok heyecanlanmıştım. Anlıyorum diyordum. Bunun küçük kız kardeşinizden dolayı olduğunu. Üzgünüm, sizin için çok kötü olmuş olmalı. İtirafımın bir parçası da bu işte. Ben bunu uydurdum. Nasıl açıklayacağımı bilmiyordum. Sürekli sizin yanınızda olmak istiyordum. Siz 15 yaşındasınız, ben 32. Ayrıca da sizin önünüzde daha bir yaşam var. Bu çok haksız. Bugün düşündüm ki tüm bunları sizinle konuşmam lazım. Her şeyi temizlemek için ve sonra da biz iki iyi arkadaş olarak yeniden başlarız. Bununla birlikte küçük bir paketçik bırakıyordu önüme. Ona evde açınız diyordu. Şimdi gitmem lazım. Yeniden başlayacağız. Siz harika bir kızsınız Olivia. En harikası. Ben sizden çok hoşlanıyorum. Siz harika bir kadın olacaksınız ve sizinle evlenecek olan adamı kıskanabilirim. Şimdi gitmem lazım. Bazı alışverişler yapmalıyım. Sizi okula dönerken yalnız bırakıyorum. Unutmayın. Şu andan itibaren arkadaşız. Tüm zamanlar için arkadaş umarım diyor ve gereksiz bir telaşla oradan uzaklaşıyordum. Bütün yolu koşarak geri dönüyordum. Şaleye gelir gelmez tuvalete koşuyordum hediyemi açabilmek için. Her gün için bir sayfası bir pedagoji günlüğüydü ve üzerinde o İsviçreli eğitmenin bir deyişi vardı. İlk sayfada Ivo'nun bir ithafı vardı. Çok özel öğrencime, arkadaşıma, yaşamıma girdiğiniz için çok minnettarım. Doğum günümün olduğu sayfada minnacık ipeksi kağıda sarılmış bir paketçik vardı. Merakla açıyordum onu. Gümüş bir zincirin ucunda küçük ay taşından bir kolye. Sevinçten çığlıklar atabilirdim. Beni daha önceden hiç tanımadığım bir mutluluk sarıyordu. Yüksek sesle gülmeye başladığımda kimse duymasın diye sifonu çekiyordum. Ellerimi lavaboda yıkarken yanaklarım yanıyordu. Gözlerim büyük ve pırıl pırıldı. Neredeyse kendimi tanıyamayacaktım. Kolyeyi takıyordum ve kimse beni rahatsız etmediği için minnettardım. Tüm dünyayı kucaklayabilirdim. Derin derin nefes alıyordum. Her zamanki gibi piyanonun başında oturan Magda, ben hızla içeri girip çabucak eteğimden çıkıp pantolona girdiğimde şaşkınlıkla bakıyordu. Kırmızı pantolonlardan nefret ettiği aklıma gelince onu tekrar gerisin geri çıkarıyor, daha sonra hızla gri birini giyiyordum. Sanki arkamdan takip ediyorlardı. Magda, hadi gel dışarı çıkıp koşalım. Gel hadi. Heyecanla onun etrafında dans ediyordum. Gel hadi. Beynin yakında sadece notalardan oluşacak. Böyle devam edersen yaşlı ve şişman olacaksın. Hadi artık. Beni bırak. Sen delisin. Tamamen deli. Bir gün tam melankoliksin ve ertesi gün sevinçten çıldırıyorsun. Kadınlar, aman tanrım. Nasıl bu kadınları yarattın? Oh, şu melankoli ve kadınlar söyleyişini öyle seviyorum ki, seni seviyorum. Şimdi koşmak zorundayım. Bu enerjiden kurtulmalıyım yoksa patlayacağım. Oli, ne kadar tuhafsın. Çık dışarı, beni rahat bırak. Gece yatakta ona soruyordum. Baksana, hiç aşık oldun mu? Evet, Paris'te. Ama o benim varlığımdan bile habersiz. Ancak şimdi yaşadığım safi işkence. Ben size nasıl derler, tamamen abayı yaktım. Beni çıldırtıyor. Bu yüzden de bütün gün piyano çalmak zorundayım. Bir sırdı ama sana söylüyorum. Ben umutsuzca Ivo'ya aşığım. Karanlık olduğu için çok mutluydum ve bütün gün benden dışarı fışkırmak isteyen şeyi kendime sakladığım için de oldukça rahatlamıştım. O andan itibaren artık fark ediyordum ki Ivo kadınlar tarafından çok önemseniyordu. Sinemada olsun, baloda, bir otelde, bir konserde, mum ışığında, fondü yerken ya da kayakta, nereye gidersek gidelim bayanlar Ivo'yu o malum bakışlarıyla süzüyorlardı. Çok geçmeden 9 Mart oldu. Bir pazar günüydü. Tüm okulun doğum günü sürprizinden haberi vardı ve beni ayak altında istemiyorlardı. Birkaç kızın beni kiliseye beraberlerinde götürmeleri istenmişti. Geri döndüğümüzde madam beni yemek odasına çağırıyordu. Orada kocaman bir mumlu pasta ve bir yığın hediye beni bekliyordu. Ve anneciğim, ağzım bir karış açık ona bakıyordum. Herkes kahkaha ve hayranlık bağırışlarına boğuluyordu. Sonra biz kucaklaşıyorduk. Anneciğim, ne güzel bir sürpriz. Oli, ne kadar iyi görünüyorsun. Seviniyor musun? Ben bir hafta kalabilirim. Gerçek olduğuna neredeyse inanamıyordum. Tek tek her kız bana bir şey hediye etmişti. Nasıl bir at hastası oldum herkes bildiğinden. At posterleri, porselenden, tahtadan oymalı atlar, atlar üzerine kitaplar ve at çizimleri alıyordum. At resimleriyle dolu bir kitabın adı Dünyanın Tüm Mutluluğu At Sırtındadır'dı. Annemden ilk binici pantolonlarım, bir binici şapkası ve 10 saatlik binicilik dersi için bir abonman. Ayrıca enfes bir eşarp ve kabarık küçük kollarıyla siyah sarı gece elbisesi alıyordum. Oldukça büyük yırtmacı vardı ve bir de buna ilaveten yüksek topuklu uygun bir çift ayakkabı ve bir pembe rujla ilk Pons kremi. Mutluluktan gülüyor ve herkesi kucaklıyordum. Heyecanla sıçradığımda Fransız kızlardan biri bana, "Senden hiçbir zaman bir hanımefendi olmaz, sen hep çocuk kalacaksın," diyordu. Bu beni bir çırpıda kendime getirdi. 10 dakika boyunca çok hanım hanımcık davrandım. Ancak daha sonra kendi kendime düşündüm ki ben neysem oyum. Ve eğer ben hanım hanımcık bir tip değilsem canı cehenneme o zaman. O günkü heyecan çok fazlaydı. Öğleden sonra hepimiz sinemaya gidiyorduk. La Symphonie Pastorale, Michel Morgan'ı seyretmek için. Üzücü bir filmdi. Patsy O'Neill, annem, ben ve Ivo için dışarıda bir akşam yemeği ayarlamıştı. Tüm öğrenciler en çok sevdikleri öğretmenlerle beraberlerdi. Monsenyör ve madam en şık öğrencileri tercih ediyorlardı. Biz kalktığımızda onlar gülümsüyorlardı. İyi akşamlar, iyi geceler. O akşam Olden'de Ivo anneme bana olan duygularını itiraf ediyordu. O pek şaşırmış görünmüyordu. Onlara bakıyor ve her ikisini de ne kadar çok sevdiğimi düşünüyordum. Şarap içiyor, küçük makarnalı şinitsel ve salata yiyorduk. Üçüncü şişeden sonra annem, "Ne dersiniz, şimdi nasıl devam edecek?" diye soruyordu. Ivo, "Benim enstitüyü terk etmemi mi, Olivia'nın başka bir enstitüye gönderilmesini mi dilersiniz? Ben korkmuş görünmüş olmalıyım." "Ne münasebet," diyordu annem. "Onun şimdiye kadar pek fazla şansı olmadı. Eşim söz konusu olunca şartlar çok üzücüydü. Savaş, biliyor musunuz? Olivia için pek iyi geçmedi. Onun anlayışa ve birazcık şansa ihtiyacı var. Şimdi iyi olduğu için ben çok mutluyum. Hayır, size güveniyorum. Okulu terk etmeyi bana teklif ettiğiniz için onurlandım ve duygulandım. Hayır, Olivia'yı size emanet ediyorum. Onun mutlu olmasını sağlayınız. Onu belki edinmiş olduğu yanlış etkilerden kurtarabilirsiniz. Onun doğal gelişimi zarar görmüş olabilir. Siz onun duygularını tanıyorsunuz, ben değil. Duyarlı olunuz. Siz öğretmensiniz ve psikoloji eğitimi gördünüz." O bir yudum içiyordu ve ben Ivo'nun ona, "Eğer bir gün beni gerçekten sevecek olursa ve büyüyüp bunu kendisi isterse, o zaman ne derdiniz, Olivia ile evlenmek istersem?" diye sorduğunu duyuyordum. Ben sessizce orada oturuyordum. Bunların hepsinin hoşuma gidip gitmediğini bilmiyordum. Bunu ilk önce bizim baş başa sessizce konuşmamız gerekmez miydi? Her şey birdenbire çok ciddi ve kesinleşmiş gözüküyordu. Bu tehdit edici bir sorumluluktu ve artık şaka değildi. Yoksa böyle düşünceler cahilliğin bir göstergesi miydi? Of, aman Allah'ım, ne yapacaktım, ne hissedecektim? Annem nazikçe bana gülümsüyordu. Ben gurur duyuyordum, zira o bu harika ve akıllı insanın beni ne kadar ciddiye aldığını görebiliyordu. "Ivo, size minnettarım. Beni önceden işlemiş olduğum hatalarımdan dolayı yargılamadığınız için," diyordu. Birbirimizi iyi anladığımız ve asla kötülük etmeyeceğimiz hissindeydim. Hepimizin arasında duygusal bir akrabalık hissediyordum. "Hadi kardeşliğe içelim." Ellerinde bardaklarıyla çapraz yapıyor ve bir yudum içiyorlardı. Adet olduğu üzere daha sonra da bir öpücük verip birbirlerine adlarıyla senli benli hitap ediyorlar ve yaşam boyu arkadaş oluyorlardı. Kalktığımızda hepimiz biraz sallanıyorduk. Bayan Holden piyanonun başında kafasını eğiyor ve bize gülümsüyordu. Kendimi çok önemli hissediyordum. Yeni elbisem ve ökçeli ayakkabılarımla harika göründüğümü biliyordum. Akşam üzeri ben içeri girdiğimde İbo bana gözlerini dikmiş ve ''Ne başkalaşım'' demişti. Bunun ne demek olduğunu bilmiyordum. Dışarıda otelin önünde sendeliyordum ve az daha düşecektim. O beni tuttu ve ben başkalaşımı yakala diyordum. O gülüyordu. Annemi otel odasına götürüyorduk. Annem öğlen yemeğinden önce okulda olacağına söz veriyordu. İvo ve ben rahat rahat tepeyi tırmanıyorduk. El ele tutuşuyorduk. O benim kibar ayakkabılarımı taşıyordu. Ben şimdi kalın manto ve çizme giyiyordum. Ay parlıyordu ve biz biraz sallanıyor ve gülüyorduk. O bir ağacın altında beni ilk defa öpüyordu. Seninle evlenmek istediğim hakkında aslında şimdiye kadar basitçe konuşamadım. Pek yakında sana açıklayacağım. Üzgünüm. İlk önce annenin ne düşündüğünü bilmem gerekiyordu. O kadar küçük olmana rağmen seni çılgınca sevdiğim için kendimi suçlu hissediyorum. Hem gözlerinin seni ele vermesine rağmen senin bana karşı olan hislerini tanımıyordum. Seni seviyorum Olivia. Of Ivo, bana ne oluyor? Seni ilk gördüğüm andan, ilk sözlerinden beri seni seviyorum. Hem de bir yanlış anlamaydı onlar. Biz birbirimize iyice sokuluyor ve gülüyorduk. Ah Ivo, öyle mutluyum ki. Öyleydim. Hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Ben başımı kaldırıyordum. Zira dudaklarımız çok kısa temas etmişlerdi ve bekliyordum. O harika görünüyordu. Ben gözlerimi kapıyordum ve o yumuşak bir tonda yapıyordu ve sonra dudaklarımız uzun bir öpücük için buluşuyorlardı. Önce titrek, sonra arzulu ve aç. Yaşadığım en muhteşem şeydi bu. Bunun hiç bitmemesi için dua ediyordum. Tekrar ve tekrar öpüşüyorduk. Oh Ivo, 15 yaşında ve hiç öpülmemiş. Uf, o sessizce gülüyordu. Onun çıkardığı her sesi seviyordum. Ancak tüm yakınlığımıza rağmen belki de özellikle bu yüzden titremeye başlıyorduk. Gel ufaklık, senin üşümene izin veremem. Doğum günün kutlu olsun ufaklığım. Böyle çağırma beni, yakında 20 olacağım. Elbette, tabii, çok yakında. Evet ve şimdi seni yuvaya götüreceğiz. Seni yatağa sokmayı çok isterdim ve günün birinde bunu da yapacağım. Magda çoktan uyuyordu. Onu davet etmediğim için darılmıştı. Arkadaşlığımızda bir şeyler değişiyordu. Eskisi gibi değildi. Ben aynı değilim diye düşünüyordum o gece yatakta, onun yanında. Ben öpülmüştüm. Beni istemişlerdi. Bitmiş ve şaşkın bir halde uykuya dalıyordum. Annem ve benim için sonraki günler en güzel günlerden sayılırdı. Annem aydınlık odalarda, etrafında her milletten kızlar. Annem balkonlarda, güneşin altında. Annem kızlar topluluğu içinde sigara içiyor, konuşuyor, dans ediyor, hatta şarkı söylüyordu. Annem hepimizi Charlie'ye davet ediyor ve bize dağlar kadar pasta ve çay ısmarlıyordu. Benim annem şaka ve müzikle fondü yerken genç ve güleç. Annem, Ivo, kızlar ve benimle. Magda bir zaman için bizden uzak duruyordu. Ancak uzunca bir konuşmadan sonra kucaklaşıyor ve barışıyorduk. Ve bir kez daha yemeğe gidiyorduk ve onu, Sarah'yı, Patsy'yi ve Ivo'yu da davet ediyorduk. Günlerden bir gün sadece annemin bir tren penceresinden sallanan elini görüyordum. Yavaş yavaş ufukta kayboluyordu. Sonra yine uzaklardaydı. 9. Ödev defterlerimdeki notlar aşk mektupları olmaya başlamıştı. Bir akşam Ivo ve ben yine yalnızdık. Şalenin arkasındaki ormanda bir kulübenin anahtarını bulmuştu. Geceler artık o kadar soğuk değildi. Kulübenin çatısında bir delik açık duruyordu. İçeri girdiğimizde o beni kendine çekiyordu. Ben yukarıya, bu yakışıklı adama, yukarı yıldızlara bakıyordum. Ancak o benim adımı fısıldadığında hatıralar bana bir tokat gibi iniyordu. Yıldızlı göğün altında bir küçük kız. O babama, baba, orada acıyan kolum, midem bulanıyor. Ben onun kollarından geri dönüyorum ve bedenim taş kesiliyor. Ne oluyor? Onu itmek istiyordum. Aksine hatıralarımı kendimden atıyordum. Onun dudakları benimkilere dokunuyordu. Onlar inanılmaz derecede yumuşaktılar. Hoş. O beni kendine çekiyordu. Önce şefkatli ve sonra şiddetli. Ben ona karşı direniyordum. Onun dudakları açılıyordu ve ben geri çekiliyordum. Bir şey mi var ufaklık? Ben seni öyle arzuluyorum ki bunların gerçekten olduğuna henüz inanamıyordum. Bunu ben de özlemiştim ve hayal etmiştim, ancak şimdi bundan korkuyordum. Çok altüst olmuştum ve aynı zamanda da gururluydum. Birdenbire gitmek istiyordum. Tüm bunlar bana fazla gelmişti, ancak onu öpmeye başlıyordum. Ona kanıtlamak için. Tam olarak bilmiyorum. Belki ona normal olduğumu kanıtlamak için. Dilim şefkatli ve dikkatlice onun ağzını keşfediyordu. Aniden tekrar öpmeye arzuluyordum ve içimde duygularla yüklü bir fişek patlıyordu. Özellikle de o boynumu öptüğünde. Kendimi huzurlu hissediyordum. Ben uysallaşıyordum ve kendimi tamamen yabancı duygulardan başı dönmüş hissediyordum. Beni gafil avlıyorlardı ve ben derin derin inliyordum. Onun elleri beni okşuyordu ve ben de onu okşama ihtiyacı, verme, erime ihtiyacı uyandırıyordu. Ben gözlerimi kapalı tutuyordum ve sanki hepsi rüyaymış gibi geliyordu bana. Ancak elleri kazağımın altına kayıp göğüslerime dokunduğunda kıvrılıyordum. Ben titriyordum. O ara veriyordu. Ufaklık, duygusal kız, sen çok hassassın. Bu hoşuma gidiyor. Onun beni böyle istediğini anlıyordum ve ben çok rahatsız oluyordum. Sorgularcasına bana bakıyordu. Sevgilim, sana öğreteceğim. Ben bekleyebilirim. Ben sabırlı ve şefkatli olacağım. Seni seviyorum tatlım. Harika, muhteşem küçüğüm. İşte yine burada. Kaşla göz arasında yine kendimi suçlu hissediyordum. Onun için o kadar çok şey hissediyordum ki. Seni seviyorum İvo. O kadar çok ki bana acı veriyor. Sana göstermek için kelimelere sığdıramıyorum. Biliyorum, hissediyorum onu. Sen harikasın sevgilim. Kendimi lütfen beni bir daha öp diye ona yalvarırken duyuyordum. Bir kez daha bu kadar tehlikeli bir oyuna kalkışmaya kendimi pek hazır hissetmememe rağmen. Hiç bitmemesini diliyorum diyordum ona ve yine gerçekten bunu mu düşünüyordum bilmiyordum. Gülümseyerek o yine bana sokuluyordu. Birdenbire ona ait olmak istediğime ve yaptığı her şeyin doğru olduğuna inanıyordum. O yine göğüslerimi okşuyordu ve ben kıvrılmamaya çalışıyordum. Biz hep birbirimize aittik ve hep de olacağız. Ben onu sıkıca kendime bastırıyordum. Böylece o da elini çekmek zorunda kalıyordu. Fakat o beni geri itip kazağımı yukarı kaldırıyordu. Ben gülümsüyordum. Fakat hırsımı bastırmak zorundaydım. Bunu niçin yapıyordu? Ne kadar masum. Göğüslerin ay ışığında ne kadar masum, genç ve güzel görünüyorlar. Bu sanat eseri tam bir ressama göre. Seninle gurur duyuyorum. Ben aşağı bakmıyordum ve utanıyordum. Kendimi öyle görmek istemiyordum ama benimle gurur duyması bana iltifat gibi geliyordu. Daha sonra tuvalete kaçmak zorundaydım. Yeniden kendime çeki düzen vermek için. Bilemiyordum. Böyle bittiği için rahatlamalı mı yoksa üzülmeli miydim? Magda derin uyuyordu. Ben şaleye geri döndüğümde. Her sabah yeni çamaşırlar giymek ne lükstü. Neredeyse muazzam bir haz. Hatta kirli çamaşırları çamaşır torbasına atmak bile biraz heyecanlandırıcı oluyordu.